Ayrım 13. Ermiş Claire'in Kuyusu. Anatole France, sayfa 155. Armand Genestier. 11. Bonaparte, San Miniato'da. Sıradan yurttaş, özgür bir halkın askeri, Erida'nın, Adige'nin ve Tibri'nin kıyılarında bazı ahlaksız tiranlara peş peşe yıldırım gibi çarparken kan ağlayan ulusların zincirlerini kırardı eli. Marie-Joseph Chenier, gezinti. Livon seferinden sonra Floransa'ya giden Napolyon, San Miniato'da yaşlı bir papazın Bonaparte'ın evinde ağırlanır. Les Cases Contes tarafından 1823-1824'te ikinci baskısı yapılan Saint Helen'in anılarından alıntılanmıştır. Birinci cilt sayfa 149. Akşam üzeri San Minito'ya vardım. Orada Piskoposluk Kurulu üyesi bir akraban vardı. Napolyon'un son anıları hakkında Dr. F. Antomarchi'nin anıları 1825 birinci cilt sayfa 155. General Bonaparte, Livorno'yu işgal edip bu limanı İngiliz gemilerine kapattıktan sonra Avrupa'daki prensler arasında Cumhuriyet'e karşı taahhütlerini iyi niyetle sunmuş tek kişi olan Toskana Grandükü Ferdinand'ı görmeye gitti. Saygı ve güven belirtisi olarak Napolyon kurmay heyetiyle birlikte muhafızsız geldi. Ona eski bir evin kapısı üzerine oyulmuş Bonaparte arması gösterildi. Napolyon ailesinin bir kolunun Floransa'da meyve verdiğini ve bunlardan son bir torunun hala orada olduğunu biliyordu. Bu San Miniato'da 80 yaşında bir piskoposluk kurulu üyesiydi. Kendini sıkıştıran sorunlar olmasına karşın Napolyon'un gönlünde onu ziyaret etmek yatıyordu. Napolyon Bonaparte'da doğal duygular çok güçlüydü. Yola çıkışının arifesinde akşam vakti subaylarından birkaçı ile birlikte Floransa'nın yarım fersah güneyinde surlarla ve burçlarla taşlanmış bir tepede bulunan San Miniato'ya gitti. Yaşlı piskoposluk kurulu üyesi Bonaparte genç akrabasını ve ona eşlik eden Fransızları soylu bir cana yakınlıkla karşıladı. Bunlar Berthier, Junot, baş harekatçı Chauvet ve Thiemann Tizart'tı. Yaşlı adam onlara ne peretola turnasının, ne baharat kokulu küçük süt domuzunun, ne de Toskanya, Napoli ve Sicilya şaraplarının eksik olduğu İtalyan tarzı bir akşam yemeği verdi. Kendisi de onların silahlarının başarısına içti. Brutus gibi cumhuriyetçi olan ötekiler, vatanın ve özgürlüğün şerefini içtiler. Ev sahipleri onlara hak verdi. Sonra sağında oturan generale dönerek, ''Yeğenim'' dedi, ''bu salonda duvara resimlenmiş olan soy ağacımızı gözden geçirmek merakınızı çekmez mi? Orada Lombardiyalı Cadolengelerden geldiğimizi biraz da keyif duyarak göreceksiniz. Soyumuz 10 ile 12. yüzyıllarda Alman imparatorluğuna bağlılığıyla övünç duydu. Bundan 1100 yıl öncesinde Trevis Bonaparteları ve Floransa Bonaparteları çıktı. Sonuncular çok daha ünlüdür. Subaylar aralarında fısıldaşmaya ve gülüşmeye başladılar. Harekatçı Chauvet çok alçak bir sesle Berthier'e, generalin soy çizgisinde iki başlı kartala hizmet etmiş kölelerin bulunmasından hoşnut olup olmadığını soruyordu. Thiemann Tizart ise generalin bugününü 1979 devrimcilerine borçlu olduğuna yemin etmeye hazırdı. Bununla birlikte Piskoposluk Meclisi üyesi Bonaparte soyunun eşsizliğiyle bolca övünmekteydi. İhtiyar, şunu bilin ki yeğenim dedi, Floransalı atalarımız adlarına layıktı. Onlar Bonaparte'den oldular ve sürekli kiliseyi savundular. O ana kadar söylenenlere pek kulak vermeyerek rahatını bozmamış olan general, yaşlı adamın yüksek ve anlaşılır bir sesle dile getirdiği bu sözlerin ardından solgun ve zayıf, eski biçimli başını kaldırdı. Kıvılcımlar saçan bir bakışla lafı onun dudaklarına çiviledi. Amca, bu saçmalıkları bırakalım ve tavanınızdaki farelerle küflenmiş parşömen kağıtlarını tartışmayalım. Tunç'tan bir sesle de ekledi. Benim tek soyluluğum eylemlerimdedir. Sen Loş'un basamaklarında kralcı müfrezeleri yıldırımla çarpılmışa döndürdüğüm gün 4. yılın 1. ayının 13'ü tarihini taşır. Cumhuriyete içelim. Cumhuriyet Evandre'nin okudur, yere düşmez ve yıldız halini alır. Subaylar işten gelen bir tezahüratla karşılık verdiler. Berthier o anda kendini cumhuriyetçi ve vatansever hissetti. Juno, Bonaparte'ın atalara gereksinimi olmadığını, ona Lodi'de askerlerini onbaşılık yapmış olmasını yettiğini haykırdı. Tüfeğin çakmak taşı tadında barut kokulu şaraptan içildi. Hem de fazlaca içildi. Thiemann Tizart bundan böyle düşüncesini saklayacak halde değildi. Yaşlı piskoposluk meclis üyesine dolambaçsız bir biçimde bu kahramanca ve neşe dolu askeri seferde bedenini kaplayan yara ve öpücüklerin gururuyla Bonaparte'ın izinde Fransızların her tarafta tahtlarla mihrapları devirerek kızlara çocuk peydahlatıp bağnazların karınlarında içerek dünya turu yapacağını bildirdi. Yaşlı rahip ise onlara sürekli gülümseyerek her zaman iyi davranılmasını öğütlediği genç kızlar bir yana, kutsal kilisenin büyük düşmanları olan bağnazları onların takdire değer öfkelerini seve seve bıraktığını söyledi. Juno da ona kalplerini yumuşak ve tenlerini beyaz bulduğundan dolayı tutulduğu genç rahibeleri olumlu biçimde davranma sözü verdi. Düzenlemeci Chabot, manastırın etkinliğinin genç kızların yüz rengiyle takdir edilmesini destekledi. O felsefe gücüne sahipti. Chabot, Ceneva'dan Milano'ya kadar bu yasak meyveden çok ısırdık dedi. İnsan kendini batıl inançsız buluyor, yine de güzel bir boyun, rahibe örtüsünün altında daha güzel gibi görünüyor. Manastıra özgü dilekleri hiç bilmem. İtiraf ediyorum ki ben bir rahibenin kalçasına özel değer veririm. Ey insan kalbinin karşı söylemleri. Bertie'ye pöh pöh dedi. Bağnazlığın zavallı kurbanlarının mantığını ve duygusunu bulandırmaktan zevk alınabilir mi? Böylece İtalya'da şölenlerde dalavere çevirmeye pek uygun Venedik pelerini altından iyi dileklerinizi iletebileceğimiz temiz toplum kadınları yok mudur? Pietra Guria Mariani, Bayan Lambert, Bayan Monti, Brescia'lı Bayan Gerardi bir hiç için mi güzel ve çekicidir? O bu İtalyan hanımlarının adlarını söyleyerek Bonaparte'ın gözünü kamaştıramayınca kendini kurmay başkanına veren, onu ateşli bir tatlılıkla, ustaca bir cinsellikle seven, hüssüz Bertie'nin yaşamını da karıştıran Prenses Visconti'yi hayal ediyordu. Teğmen Tizart, ben dedim, kilise merdivenlerindeki fıstık satıcısı küçük kızı asla unutmayacağım. General sabırsızlanmış halde ayağa kalktı. Uyku için ancak 3 saatleri vardı. Ertesi gün güneş doğarken yola çıkmak zorundaydılar. Bonaparte, piskoposluk meclis üyesine, sevgili büyüğüm dedi, bizi yatırmak için hiç zahmete girmeyin. Bizler askeriz. Bir saman yığını bize yeter. Ama kusursuz ev sahibi onlara yataklar hazırlatmıştı. Çıplak ve süssüz evi çok genişti. Fransızları sırasıyla tek tek kendilerine ayrılmış odalara götürüp iyi geceler diledi. Bonaparte odasında yalnız kalınca giysisini kılıcına attı. Josephine kurşun kalemle sert ve ölçülü ruhunun haykırdığı okunaksız 20 satırlık bir pusula karaladı. Kağıdı katladıktan sonra bir çekmeceyi kapatır gibi bu kadının hayali birden kafasından attı. Manto'nun bir planını açtı ve ateş gücünü yoğunlaştıracağı noktayı saptadı. Kapısının vurulduğunu işittiği sırada tümüyle hesaplarının içindeydi. Bunun Bertie olduğunu sandı. Gelen ondan bir an için görüşme isteyen ihtiyar piskoposluk meclisi üyesiydi. Koltuğunda kağıt kaplı 2-3 defter vardı. General bu yıpranmış defterlere biraz alaycı bir tavırla baktı. Bunların Bonaparte sülalesinin şeceresi olduğundan hiç kuşku duymuyordu. Orada bitip tükenmek bilmeyen bir görüşmeyi görmekteydi. Bununla birlikte hiçbir sabırsızlık belirtisi göstermedi. O özellikle canı istediği zaman somurtkan ya da öfkeli olurdu. Şu anda iyi kalpli büyüğünün canını sıkmaya hiç hevesli değildi. Tersine ona hoş görünmek istiyordu. Üstelik şimdi onu Jacobin subayları alay etmek ya da ondan kuşku duymak için orada olmadıklarına göre sülalesinin soyluluğunu öğrendiğini hiç kızmamıştı. İhtiyar rahipten oturmasını rica etti. Adam bir sandalye aldı. Defterlerini masanın üzerine koydu ve dedi ki, ''Yeğenim, akşam yemeğinde size Floransalı Bonapartlardan söz etmeye başlamıştım ama bana çevirdiğiniz bir bakışınız üzerine bu konuyu açmanın yeri olmadığını anladım. Konunun esasını bu özel ana saklamak için sustum. Sevgili yakınım, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Ailemizin Toskanalı kolu harika insanlar yetiştirdi. Bunların arasında 1527'deki Roma yağmalamasının tanığı, bu olayla ilişkin Jacopo di Bonaparte ve bir başka Terencelli'nin yaptığı diye övülen Vedova adlı bir güldürünün yazarı Niccolo'yu anmak yerinde olur. Bununla birlikte size sözünü etmek istediğim bu iki ünlü atamız değil. Güneşin yıldızları gözden silişi gibi bunları şöhrete geri bırakan bir üçüncüsüdür. Ailemizin üyeleri arasında Fra Bonaventura adında seçkin birinin sayıldığını, Saint François yenilenmiş tarikatının bu yandaşının 1593 yılında ermişlik mertebesinde cennetlik olarak öldüğünü bilmelisiniz. İhtiyar bu adı söylerken saygıyla eğildi. Sonra ne yaşından ne de kilise geleneklerinden beklenecek bir hararetle konuşmasını sürdürdü. Fra Bonaventura, ah sevgili büyüğüm, silahlarınızın başarısını bu iyi kalpli pedere borçlusunuz. Hiç kuşkunuz olmasın ki akşam yemeğinde söylediğiniz gibi partinizin düşmanlarını San Rocco'nun basamaklarında helak ederken o sizin yanınızdaydı. Bu yoksul Fransisken papazı sizi savaşların ortasında yönetti. Emin olun ki onsuz ne Montanut'te ne Millesimo'da ne de Lod'da mutluluğa ulaşırdınız. Onun korumasını belirtileri gözden kaçmayacak kadar göz kamaştırıcıdır. Başarılarınızı iyi kalpli Fra Bonaventura'nın bir mucizesi diye kabul ediyorum. Ama bilmenizde asıl önemli olan sevgili akrabam size bizzat Biyoloji üzerinde üstünlük verdiği zaman bu ermiş adam bazı niyetler besliyordu. O sizi zaferden zafere götürerek bu gece bir ihtiyarın kustaması altında dinlendiğiniz bu eski binaya kadar getirdi. Ben de kesinlikle onun tasarlarını size açıklamak için burada bulunuyorum. Fra Bonaventura onun yeteneklerinden haberdar olmazdı. Perhizlerini, feragatlerini bütün bir yıl boyunca kendini mahkum ettiği sessizlikleri bilmenizi istiyordu. Onun çile gömleğini, ip kemerine ve bükülmüş Z gibi yürürken mihrabın basamaklarında pek sertleşmiş dizlerine dokunmanızı istiyordu. Bu uygulama ile sizi hizmete karşı kendisine hizmet etme fırsatını hazırlayacağı İtalya'ya getirdi. Çünkü bilin ki sevgili akrabam, eğer bu gezgin keşiş size bunca yardım ettiyse ona büyük yarar sağlayabilirsiniz. Piskoposluk meclisi üyesi bu sözlerden sonra masanın üstünü dolduran koca defterlerin üzerine elini koyup uzun uzun soluk aldı. Bonaparte kendisini eğlendiren bu sözlerin devamını hiçbir şey söylemeden bekledi. Daha kolayca hoşnut edilecek insan yoktu. İhtiyar soluklandıktan sonra sözünü sürdürdü. Evet değerli akrabam, cennetlik Fra Bonaventura'ya büyük yarar sağlayabilirsiniz. Bu durumda size ihtiyacı var. Uzun yıllardan beri ermişlik rütbesi verildiği halde hala takvime konulmayı bekliyor. İyi kalpli Fra Bonaventura çok acı ve sıkıntı çekiyor ve ben San Miniato'nun yoksul piskoposluk meclisi üyesinin onu hakkı olan onura kavuşturmak için elinden ne gelir? Onun kaydı, varlığımı ve piskoposluğun maddi kaynaklarına geçen harcamalar gerektiriyor. Yoksul piskoposluk meclisi üyesi, yoksul Toskana kardinali, yoksul İtalya. Siz sevgili akrabam, Papa'dan Fra Bonaventura'yı tanımasını isteyin. O bunu size verecektir. Yüce kutsallığı size olan saygısıyla takvime bir ermiş daha koymayı reddetmeyecektir. Bundan sizin ve ailenizin üzerine büyük bir onur payı, size karşı asla hata yapmayacak, cennetlik bir gezgin keşişin koruması düşecektir. Ailede bir ermişe sahip olmanın mutluluğunu yatsır mısınız? Piskoposluk meclis üyesi, parşömen kağıtlı defterleri göstererek bunları valizinde götürmesi için generali sıkıştırdı. Bunlar cennetlik rahip Bonaventura'nın ermişler arasında katılışının anısını kanıtlarıyla birlikte içeriyordu. İhtiyar, söz verin bana diye ekledi. Bununla en fazla ilgilendiğiniz bir iş olarak meşgul olacaksınız. Bonaparte gülmemek için kendisini zor tutarak, ermişlik davasıyla uğraşmaya uygun olmayan bir durumdayım dedi. Unutmayınız ki Fransa Cumhuriyeti Roma Mahkemesi nezdinde alçakça boğazlanan Basville Büyükelçisi'nin katlinden ileri gelen tazminatları takip ediyor. Piskoposluk Meclisi üyesi itiraz etti. Corpo di Bacco, Roma Mahkemesi özürlerini bildirecektir sevgili akrabam. O tüm tazminatları verecek ve bizim gezgin keşişimizi takvime koyacaktır. General, görüşmeler sonuçlanmak üzere değil diye yanıtladı. Roma Senatosu'nun Fransız rahipler sınıfının çağdaş anayasasını tanıması, insanlığı yaralayan ve devletler hukuku üzerine baskı kuran Engizisyon'un ellerini çekmesi de gerekiyor. İhtiyar gülümsedi. Mia caro figliuolo Napolyon. Papa vermek ve kabul etmek gerektiğini bilir. Sırasında boyun eğer. O sizi bekliyor. O sürekli ve barışçıldır. Bonaparte güçlü kafasında yeni düşünceler sıralanıyormuş gibi düşünmeye daldı. Sonra birdenbire, "Yüzyılın anlayışını bilmiyorsunuz," dedi. "Fransa'da güçlü bir din karşıtlığı var. Orada tanrı tanımazlık kökleştirildi. Montesquieu'nun, Raynal'ın ve Rousseau'nun düşüncelerinden haberdar değilsiniz. Tapınma kaldırıldı, inanç yitirildi. Subaylarımın masanıza yaptığı utanç verici söyleşi iyice gördünüz." İyi kalpli din adamı başını salladı. "Ah şu sevimli genç kişiler. Onlar hafif meşrep, kaygısız, şaşkın oluyorlar. Bunu atlatırlar. 10 yıl içinde kızları daha az koşturup ayinlere gidecekler. Karnavala az kaldı. Aynen sizin Fransız devriminizin uzun zaman sürmeyeceği gibi. Kilise ise ezeli ve ebedidir." Bonaparte bütünüyle kiliseyi ilgilendiren bir işe karışmak için kendisinin de pek o kadar dindar olmadığını itiraf etti. O zaman Piskoposluk Meclisi üyesi onun gözlerinin içine bakarak dedi ki, "Çocuğum, insanları tanıyorum. Sizi de tahmin ediyorum. Filozof değilsiniz. Cennetlik Peder Bonaventura ile meşgul olun. Ona yaptığınız iyiliği size geri döndürecektir. Bana gelince bu büyük işin başarısını görmek için çok yaşlıyım. Yakında öleceğim. Bu işin ellerinizde olduğunu bilerek rahat öleceğim. Özellikle de unutmayınız ki sevgili yakınım, bütün güç rahiplerinin aracılığıyla Tanrı'dan gelir." Yaşlı din adamı ayağa kalktı, genç akrabasını kutsamak için kolunu kaldırdı ve çıkıp gitti. Bonaparte yalnız kalınca kocaman anı defterlerinin yapraklarını çevirdi, kilisenin gücünü hayal ediyor ve kendi kendine papalı kuruluşunun 3. yılın anayasasından daha dayanıklı olduğunu söylüyordu. Kapı vuruldu, bu yola çıkmak için her şeyin hazır olduğunu genere haber vermeye gelen Berthier'di. Kitabın sonu. 10 Mart 2015, sayfa 162.